Ayrım 18, sayfa 159. Kaçırılan bir çocuğa dair. Geçen yıl adını saklayarak bildiklerini gazeteciye anlatan Ali Öztürk'ü bir süreliğine mutfakta sızlayan eliyle baş başa bırakıp dönelim 5 numaralı masaya. Banka patronu Hakime Hanım'ın mutlaka mesleki bir anısını paylaşmasını istiyor. Bunun için de karısının içine fenalık getirme pahasına kadına ısrar edip duruyor. Aman hanımefendi diyor, ne olur bizi mahrum bırakmayın. Bunun üzerine Atifet Hanım aslında beyde daha ilginç vakalar bulunduğunu söyleyerek kendindekilerin hep komik hikayeler olduğunu söylüyor. Ne de olsa kocası gibi ağır ceza hakimi değildi o. Nispeten küçük suçlarla uğraşmış ama içlerinde çok da eğlenceli olanları var. Madem bu kadar ısrar ediyorsunuz diyor, madem Edzard Reuter'den bahsettik, Mercedes hastalığını anlatayım size. Ardından kocasına anlatayım mı diye soruyor. Onun da başıyla onaylamasından sonra emekli olacağı sıralarda önüne gelen bir dosyadan söz ediyor. Sanık 54 yaşında, araba hırsızlığından sabıkalı, ufak tefek, tuhaf bir adammış. Bir Mercedes çalmış, sonra da o arabayla mahallesinde oturan Sabahat adlı bir komşu kızını kandırarak Boğaz'da gezmeye çıkarmış. Sarıyer sırtlarında arabayı güzel manzaralı bir yere çektikten sonra kıza elle tacizde bulunmuş. Kızın ağlayarak verdiği ifadesine göre göğüslerini ve mahrem yerlerini ellemiş. Bunun üzerine paniğe kapılan kız kapıyı açarak kaçmayı başarmış. Oradan geçmekte olan polis arabasını durdurmuş ve böyleyken böyle diyerek sanığı yakalatmış. Savcı iddianamede bunların hepsini belirtiyor, epey şiddetli bir ceza istiyordu. Hakime Hanım sanığa, ne diyorsun bu suçlamalara diye sorunca adam büyük bir pişkinlikle, bende mühim bir hastalık var efendim demişti. Bunun üzerine Hakime Hanım ne gibi bir hastalığı olduğunu sormuş, o da tıp literatüründe bulunmayan bir cevapla Mercedes hastalığı cevabını vermişti. Anlattığına göre bu ciddi bir hastalıktı. Mercedes gördü mü dayanamıyor ve ne yaptığının farkına varmadan o arabaya sahip olmak için karşı konulmaz bir arzu duyuyordu. Bir hastalıktı bu, hem de ciddi bir hastalık, yoksa öyle aptalca bir şey yapar mıydı? Kurban olayım, beni tedavi ettirin de bu hastalıktan kurtarın efendim diyor, yalvarıp yakarıyordu. O kadar da inandırıcıydı ki araba hırsızlığı yerine aktörlük yapsa belki daha başarılı olurdu. Atifet Hanım önündeki dosyaya baktıktan sonra sormuştu. Peki Mercedes'i anladık. Kız meselesi ne oluyor? Niye tecavüze yeltendin? Ufak tefek adam bunun üzerine ah efendim ah demişti. Tam zamanında sordunuz. Ben de onu anlatmak üzereydim. Bende bir hastalık daha var efendim. Söylediğine göre bir de genç kız hastalığı vardı. Aynen Mercedes gibi bir genç kız gördüğü zaman da dayanamıyor, kızın mutlaka onun olmasını istiyordu. O kadar ciddi bir hastalıktı ki bu, bilmeyen, başına gelmeyen anlayamazdı. Bu iki hastalık dışında dürüst bir adamdı kendisi, mazbut biriydi. Yüce Türk adaletinden tedavi talep ediyordu. Masadakiler, konuşmaları dinlemeyen genç hanımlar hariç gülmeye başlıyorlar. Tecavüz konusuna biraz ilgi duyan bazı genç hanımlarsa Allah korusun diyerek masaya vurduktan sonra bu yaşlı, şişman kadından hemen sıkılıveriyorlar. Hayatlarında ne bir mahkemeye gitmişlikleri var ne de yasa masa gibi sıkıcı işlerle uğraştıkları. 9 numaralı masaya magazin dergilerinde boy gösterdiği yeni iş adamı sevgilisiyle gelmiş uzun boylu mankeni izliyorlar. İyi malzeme var orada. Kız Tanya kadar olmasa bile çok uzun boylu ve incecik. Araba galeri Maymunlar Cehennemi filminden çıkmış gibi. Ama bu çok normal karşılanıyor artık İstanbul'da. Kızlar güzel olacak, erkekler de zengin. Parasını verip o güzelliği satın alacaklar. İyi bir alışveriş bu. Aldıkları modelle değiştirecekler. Çünkü güzellik geçici, servetse büyük ölçüde kalıcı. Cem Alphan en iyi ticaretin fahişelerinki olduğunu söyler hep. Malı verip parasını alırdı ama mal yine sahibinde kalırdı. En çok kendi güler. Diye çok meraklanmış gibi soruyor Cem Alpan. Sonu ne oldu hanımefendi? Atifet Hanım gülüyor. O küçük üçkağıtçının ödünü patlattığını söylüyor. Resmi kararı açıklamadan önce sanığa, peki şimdi senin Mercedes hastalığını tedavi ettirelim demişti. ama yeni çıkan yasaya göre iflah olmaz genç kız hastalığın için seni hadım ettirmeyi düşünüyorum. Oysa böyle bir yasa filan yok ama durumu ciddiye alan adam çırpınarak, aman efendim yalan söyledim, genç kız hastalığı filan yok bende, bir daha yaparsam iki gözüm önüme aksın diye salya sümük yeminler etmiş. Bunun üzerine Hakime Hanım ona esaslı bir ceza vermişti. Sözün son kısmına kulak kabartmış olan Cem'in eşi Kübra, nasıl adım ediyorlar diye soruyor. İlaçla mı? Bu soru boşlukta kalıyor. Herkes o sırada gülmekle meşgul çünkü. En çok da Atifet Hanım gülüyor anlattığını. Gülüşmeler biraz durulunca Atifet Hanım'ı "Bravo vallahi bravo, çok zekice bir buluş" diyerek göklere çıkaran banka patronu, hafifçe tebessüm etmekte olan Hakim Bey'e "Beyefendi, bir de sizden dinleyelim" dese de hakim bu işe pek isteksiz görünüyor. Karısının "Hadi anlat" ısrarı karşısında da "Gençleri bu hikayelerle sıkmayalım hanım" diyor ama Atifet Hanım'ın bu itirazlara papuç bırakacağı yok. "Hadi şu çocuk kaçırma vakasını anlat" diyor. "Çok ilginç o." Bu söz üzerine masadaki genç kadınların başları hemen ona doğru dönüyor. Çünkü hepsinin oğlansa prens, kızsa prenses sandıkları, nasıl olup da böyle bir mucizeyi doğurdukları konusunda hayretten hayrete düştükleri, ufaklıkların her normal sözünü, her davranışını Hazreti İsa'nın mucizesiyle karşılaştırmış müminler gibi gözleri kamaşarak izledikleri küçük çocukları var. Fazla sayıda doktorla, psikologla, şoförle, aşçıyla, piyano, bale, tenis hocalarıyla şaşkına çevirdikleri çocuklarını Amerika'da doğurup gelmişler. Böylece çocuklar Amerikan vatandaşlığı kazanmış ve yarın öbür gün Amerika'ya başkan olmaları yolunda hiçbir engel kalmamış. Bu düşüncelerin, planların hepsi güzeldir, hoştur ama temel bir tutarsızlık içerir. Çünkü ne yazık ki Amerikan başkanlığı 4 yılda bir tane ve İstanbul'daki yüzlerce başkan adayı çocuğa yetmez. Buna rağmen o genç ve bakımlı, parfüm kokan anneler kendi çocuklarının başkan olacağından en ufak bir kuşku duymazlar. Senatörlük, valilik, belediye başkanlığı bile tatmin etmez onları. Türklerin ihtiraslarının boyutlarını bilmeyenler bu duruma şaşırır belki ama bu ülkedeki hırslı çevrelerin cüret çıtasını ve ruhundaki ölçüsüzlüğü tanıyanlar, Türk'ün teröristinin bile işe papa vurarak başladığını bilirler. Ölçü sorunu vardır bu milletin. Bu ülkede görev yapan yabancı diplomatlar, Türklerin çiğneyemeyeceği kadar büyük lokma ısırdığını söylerler. Başbakanları dünyanın en büyük lideri, ekonomileri herkesi hayran bırakacak bir ekonomi, tarihleri kimselerde rastlanmayacak kadar ihtişamlı bir tarih, erkeklerinin cinsel gücü bütün batılı kadınları aşık edecek kadar muhteşem, dürüstlükleri ise göz yaşartıcı cinstendir. Bu son madde, bu kadar dürüst insanla dolup taşan ülkenin nasıl olup da Dünya Yolsuzluk Ligi'nde yüksek bir mevki elde ettiğini açıklamaya yetmez elbette. Çünkü kime sorulsa dürüsttür, namusludur. Bu durumda ülkedeki yolsuzluğu Mars'tan gelen yeşil küçük adamlar yapıyordur herhalde. Genç kadınların ısrarı üzerine Hakim Bey kibarca öksürüp sandalyesinde biraz doğruluyor. Herkes ağzına bakarken "Sizleri meşgul etmekten çekiniyorum gerçekten" diyerek yan çizme eğilimini belli edince karısının "Hadi ama uzatma, herkes dinlemek istiyor" demesi üzerine tane tane güzel bir Türkçe ile hikayeyi anlatıyor. 42 yıl hakimlik yaptım. Allah'a çok şükür vicdanımı rahatsız eden, çoluk çocuğumu utandıracak, iki dünyada da hesabını veremeyeceğim hiçbir karara imza atmış değilim. Bunlar böyle uzun uzun girizgah yapmadan konuşamaz diye düşünüyor banka patronu ama çok ilgiliymiş gibi bir yüz ifadesiyle dinlemeye devam ediyor. Yalnız bir hadise var ki hala rüyalarıma girer. Her gün üzerinde düşündürür. Acaba farklı davranıp da can kurtarabilir miydim? Olanların önüne geçebilir miydim diye vicdan azabı duymama sebep olacak sorular sordurur. Atifet Hanım'ın "Evet Hakim Bey, sonra" demesi Hakim Bey'in konuya gelmesi için bir işaret oluyor. Yoksa adamcağız bu minval üzere devam edip gidebilir. Çünkü zamanı başka türlü algılayan bir nesle mensup Hakim Bey, her yere ve her şeye yetişmeye çalışırken yaşamı unutan, nefes nefese, telaşlı bir kuşağı anlayamaz. Ona göre sohbet dediğin yavaş ve uzun olur. Ama karısının uyarısı üzerine, bu hadise İzmir'de ağır ceza reisliği sırasında başıma geldi ve üzerinden de çok geçmedi diye anlatmaya devam ediyor. Yani mezar hala taze ve zavallı fail hala hapiste cezasını çekiyor. Zavallı fail. Bu sözler ilgi çekici olsa da gençler, özellikle de genç kadınlar, hakim beyin kullandığı birçok kelimeyi anlamadıkları için Atıfet Hanım arada bir tek tek kelimelerin Türkçesini söylüyor. Konuşmanın ritmini bozmadan açıklamalar da bulunuyor. Eski ve kapanmış bir çocuk kaçırma dosyası yeniden açılmış ve önüme gelmişti diye devam ediyor hakim bey. O davadan yaklaşık 9 yıl önce İzmir'de ticaretle uğraşan, 30'lu yaşlarında Serdar Yolaçan'la eşi 29 yaşındaki Sibel Yolaçan'ın iki çocuğundan biri olan Ebru kaçırılmıştı. Kaçırılma olayı da şöyle olmuş. 1 Haziran günü Sibel 3 yaşındaki kızını alarak arabasıyla Urla'ya doğru yola çıkmış. Kocasıyla akşam yemeğini orada bir balık lokantasında yemek için sözleşmişler. Kocasının gündüz Urla'da işi olduğundan zaten oradaymış. Sibel'in küçük çocuğu Hakan'sa 1 yaşında olduğu için onu Sibel'in annesine bırakmışlar. Her zamanki gibi Sibel, Ebru'yu arabanın arka tarafındaki bebek koltuğuna oturtup bağlamış, yola çıkmış. Urla yolunu yarıladığı zaman da benzin işaretinin yandığını görüp bir yakıt istasyonuna girmiş. Kırmızı bir Polo'ymuş araba. Oradaki genç görevli yakıtı doldurduktan sonra sıradaki diğer arabaları engellememek için arabayı pompanın önünden çekmesini işaret etmiş Sibel'e. O da dükkana yakın bir yere park etmiş ve parayı kredi kartıyla ödemek için dükkana girmiş. Hemen ödeyip çıkmış ama bir bakmış ki Polo yerinde değil. İşte böyle kaçırılmış çocuk. Bu işi yapanlar arabayı çalarken kazara çocuğu da mı kaçırdı ya da çocuğu kaçırırken arabayı da mı aldılar bilinmiyor. Ailenin aklını oynatacak hale geldiğini tahmin edersiniz elbette. Genç anneyi ancak ilaçlarla, iğnelerle hayatta tutabiliyorlarmış. Polis etraflıca bir araştırma yapmış. Güvenlik kameralarını izlemiş ama ne yazık ki kamera arabanın ancak arka tarafını gösteriyormuş. Şoför kısmı görüntüde değilmiş. Günlerce fidye istenmesini beklemişler ama arayan soran olmamış. Gazetelere ilanlar verilmiş, anne en perişan haliyle televizyonlara çıkıp ağlayarak çocuğunu kaçıranlara yalvarmış. Ne isterlerse yapacağını, çocuğuna zarar vermemelerini istemiş. Ne var ki hiç ses seda çıkmamış. 6 ay sonra polis ormanda tecavüze uğradıktan sonra boğularak öldürülen bir kız çocuğu cesedi bulmuş. Bu olay da basına intikal etmiş. Televizyon kameraları eşliğinde 10 yaş yaşlanmış, hüngür hüngür ağlayan ve perişan bir halde morga getirilen anne, o zavallı kızın Ebru olmadığını söylemiş. Dosyada böylece kapanmış ama yaklaşık 7 ay sonra annenin adına bir mektup gelmiş. İmzasız mektubu yazan, kızını kaçıran kişi olduğunu belirterek, Ebru'nun iyi olduğunu, merak etmemesini, onu kendi kızı gibi bakıp büyüttüğünü ve sık sık sağlığı konusunda haber vereceğini bildiriyormuş. Hep bir kızı olmasını istediğini, Allah'ın bu lütfu ondan esirgediğini, bu yüzden böyle bir yola başvurduğunu söylüyor, özür diliyor ama hiç olmazsa annenin azabını hafifletmek için bu mektubu yazmaya karar verdiğini belirtiyormuş. Kadın gözyaşlarına boğulmuş. Hem Allah'ım çok şükür Ebru'm sağ ve iyi diye seviniyor, hem de ona kavuşmak için mektubu yazan kişinin bütün uyarılarına rağmen polisi işin içine karıştırmak zorunda olduğunu hissediyormuş. Kocası kesinlikle polise gitmekten yanaymış. Gitmişler. Dosya yeniden açılmış. Mektup üzerinde teknik incelemeler yapılmış. Ne bir parmak izi varmış, ne de el yazısından çıkarılabilecek bir ipucu. Mektup, Alsancak Postanesi'nden postaya verildiği için o bölgede sıkı bir araştırma yapılmış ama sonuç çıkmamış. Soruşturma tekrar uykuya yatmış. Kadıncağız büyük bir umutla her sabah postacının getireceği mektubu bekler olmuş. Nitekim ilk mektuptan 40 gün sonra ikinci bir mektup gelmiş. Aşağı yukarı aynı şeyler yazılıymış mektupta ama en önemli bölüm Ebru'nun neşesinin ve sağlığının yerinde olduğunu bildiren satırlarmış. Bu kez mektup Basmane Postanesi'nden atıldığı için o bölge incelenmiş ama yine sonuç çıkmamış. Anne iki mektubu yan yana duvara asmış, onların üstüne de Ebru'sunun resmini yerleştirmiş. Bu kutsal köşenin önünde vakit geçirir olmuş. İki tesellisinden biri bu mektuplar, diğeri de büyümekte olan oğlu Hakan'mış. Üçüncü mektup yine 40 gün sonra gelmiş. Tamı tamına 40 gün. Her şeyin yolunda olduğunu belirten o mektup da ötekilerin yanına asılmış. Daha sonra her 40 günde bir mektup gelmiş. Her biri ayrı postaneden atılıyormuş mektupların. Aydın'dan, Muğla'dan, Ödemiş'ten, Manisa'dan. Bir süre sonra bu mektuplara resimler de eklenmiş. Sibel'i ve kocasını mutluluktan çıldırtan, gözyaşları içinde havalara sıçramalarına neden olan ilk resimde Ebru bir pastanın üstündeki 5 mumu üfleyerek söndürüyormuş. Karı koca başına bir taç konmuş, bir de pelerin giydirilmiş olan çocuğun mumları üflemek için şişirdiği yanaklarına, olağanüstü sevimliliğine bakıp günlerce ağlamışlar. Sizi sıkıyor muyum böyle uzun uzun anlatarak bilmem ama bu hadise bana çok tesir ettiği için mazur görün. Atıf Bey'in bu geri çekilme girişimine en büyük itiraz genç kadınlardan geliyor. Ne olur anlatın diye ısrar ediyorlar. Anlatı sanatının değişmez ilkesi olan kahramanla özdeşlik kurma, onun gibi hissetme kuralı işlemeye başlamış anlaşılan. Hakim Bey anlatırken genç anneler kendilerini Sibel'in yerine koyuyor, onun yaşadıklarını yüreklerinde duyumsuyorlar. Hikayeyi dinlerken sık sık kulak memelerini çekip üçüncü parmaklarının eklemiyle masaya vurmaları da bu yüzden işte. Hakim Bey peki öyleyse diye devam etmeye çalışıyor ama tam o sırada sunucu ünlü bir şarkıcıyı çok gürültülü bir biçimde sahneye davet ediyor. Yaldızlı giysiler içinde bir pop şarkıcısı sahneye geliyor ve hanımefendileri, beyefendileri reveranslar yaparak selamladıktan sonra hepsi aynı ritimde olan şarkılarını söylemeye başlıyor. Ses o kadar yüksek ki hiç kimsenin birbiriyle konuşmasına ve duymasına imkan yok. Yanlarında oturanların kulağına bağırsalar bile kendilerini duyuramazlar. Bunun üzerine Hakim Bey işaret diliyle daha sonra, daha sonra diyor ve salondakiler belki de yemekte oldukları büfteğin, içmekte oldukları nadide şarapların bedeli olarak bir süre kafalarına çekiç gibi inen o gümbürtüye katlanmak zorunda kalıyorlar. Alışık olanlar da zevk alıyorlar elbette. Ayrım sonu. Sayfa 167.